بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محترم kardeşlerim, geçen hafta dersimde sizlere müşriklerin Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip teklifte bulunduklarını anlatmıştım. Tabi daha önceki derslerde de geçmişti, müşrikler sürekli taleplerle Resulullah Efendimiz'e geliyorlardı Aleyhisselatü Vesselam'a. Bütün gayeleri işte Resulullah Efendimiz'le Aleyhisselatü Vesselam'la bir anlaşmaya girersek ta ki bizim dinimiz hakkında ileri geri konuşmasın, bizim putlarımızı eleştirmesin, bir şekilde dünyevi bir şeylerle bu işi kapatalım diye bunu hedef ediyorlardı. O sebeple yani en son geldikleri teklif de işte istersen en güzel kızlarımızla seni evlendirelim dediler. Onları istemiyorsan, mal istiyorsan para toplayalım ve seni zengin edelim dediler. En zenginlerimizden olursun dediler. Dünyevi şeylerle Resulullah Efendimiz'i kandırmaya çalıştılar Aleyhisselatü Vesselam'a. Başka rivayetler var. İstersen seni başımıza kral yaparız dediler. Bundan sonra sana istişare etmeden, eğer ki hedefin krallık ise, emirlik ise, yönetici olmak istiyorsan seni başımıza yönetici yaparız, kral yaparız. Bundan sonra sana danışmadan hareket etmeyeceğiz. Senden izin almadan hareket etmeyeceğiz. Yeter ki bizim dinimiz hakkında ileri geri konuşma. Ve hiçbir teklifi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmemiştir. Başka rivayetlerde demiştir ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız vallahi ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. İmkanı yok yani. Bu Allah'ın dinidir. Bu benim şahsi bir davam değildir. Şahsi bir dinim değildir. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dini için yani dünyayı haşa Allah'ın diniyle tebdil edemeyiz. Dünyalık şeyleri tebdil edemeyiz. Ya Allah'ın dini hakim olur ya da onun uğrunda kafalar gider, her şey feda olur, yok olur. Kesinlikle hiçbir teklifi kabul etmemiştir. Bu da gösteriyor ki müşriklere şunu gösteriyordu, onun davası hak bir davaydı. Dünyalık bir şey değildi. Bütün dünya küfrüne de bunu gösteriyordu yani. Onun davası tamamıyla İslam davasıdır, hak davasıdır, dünyalık bir şey değildir. Dünyalık olmuş olsaydı bütün bu tekliflerden illaki bir teklifi kabul ederdi. Evet, yine gelip bir teklifte bulunuyorlar. El-Esved ibn-i Abdülmuttalib, El-Velid ibn-i Mughayre, Umeyye ibn-i Halef ve As ibn-i Vail. Müşriklerin ileri gelenleri yine toplanıyorlar ve Resulullah Efendimiz'e geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve diyorlar ki ey Muhammed diyorlar Aleyhisselatü Vesselam, gel sen bizim taptıklarımıza tap, biz de senin taptığına tapalım. Bir sene böyle şey yapalım, ibadet edelim. Bir sene Allah'a ibadet edelim. Bir sene de sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Eğer ki lezzetini görürsek, yani bu tapmış olduğun şeyin bizim dinimizden daha hayırlı olduğunu görürsek o zaman senin dinine gireriz. Bir sene böyle şey yapalım. Sen bize karışma. Tamam, Allah'a sadece Allah'a ibadet edelim. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Sen de bizim putlarımıza tap. Böyle saçma bir teklif getiriyorlar. Ve bunun akabinde Allah-u Teala ayet indiriyor. Kul ya eyyüel kafirun suresini indiriyor. De ki ey kafirler, ey İslam'ı inkar etmiş olan, Allah'a şirk koşan ve bunun neticesinde de kafir olan kimseler, la a'budu ma ta'budun, ben sizin taptığınıza tapmam. Ve la entum a'biduna ma'bud, ne de siz benim taptığıma tapmazsınız. Yani dinlerimiz farklıdır, ibadet ettiğimiz zatlar farklıdır. Ben sadece tek olan Allah'a ibadet ediyorum, siz ise Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Ve la ana a'budun ma'abettum وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَعْبُدُ, ne ben sizin taptığınıza tapacağım, yani tapacak değilim, ne de benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ, Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bu sureyi açıktan onlara okumuş ve İslam dininin kesinlikle tavizi kabul etmeyeceğini, küfür ile beraber olamayacağını, dinde taviz vermenin yanlış olduğunu, olamayacağını Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde onlara beyan etmişti. Tabi rivayetler devam ediyor. Müşriklerin daha fazla, daha başka teklifleri de oldu. Yani her seferinde tamam biz senin dinini kabul edeceğiz ancak şu olursa, bu olursa, böyle yaparsın diye getirip işte bir teklif veriyorlar. Diyorlar ki eğer ki bizim burada kuraklık var, sahravi bir yer, eğer buralardan pınarlar fışkırtırsan, nehirler akıtırsan sana iman edeceğiz, sen gerçekten peygambersin. İşte bu teklif baktılar ki kabul edilmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yani bu benim elimde olan bir şey değildir. Ben istediğimi yapamam. Bunlar her şey Allah'ın elinde olan şeyler. Yani ben size Allah'ın dinini getirdim. Ya kabul edersiniz ya da kabul etmezsiniz. Bu teklifler neyin nesidir? Mucize istiyorsanız zaten Kur'an mucizesi size yeter. Ve bazı mucizeler de göstermişti Aleyhisselatü Vesselam. Mesela ayın yarılması mucizesini göstermişti. Ay çok açık bir şekilde yarılmıştı. İkiye bölünmüştü. Bu basit bir mucize değil. Kur'an-ı Kerim zaten başlı başına büyük bir mucizeydi. İsra Miraç hadisesi oldu. Bu başlı başına büyük bir mucizeydi. Ama tabi bunlar hepsi bahaneler. Yani iman etmemek için ileri sürdükleri bahaneler. Geldiler dediler ki tamam biz sana iman edeceğiz ama etrafımızda bahçelikler olsun. Hurma ağaçları, üzüm ağaçları, yani bu kupkuru toprakta, sahravi yerlerde sular fışkırsın, her taraf bahçelik, yeşillik olsun. Ya da dediler, işte bizim üzerimize şu şeyi göğü indir ve kıyameti kopar. Büyük olaylar görelim ki anlayalım ki sen gerçekten hak bir peygambersin. Ya da sen Allah'ı ve melekleri bize getir, yüz yüze görüşelim, görelim onları. Hem Allah'ı hem de melekleri görelim. O zaman senin peygamber olduğuna iman edeceğiz. Ya da bize işte altından bir ev yapsan. Tamamıyla altından büyük bir ev yapsan. Ya da bizlere bir işte merdiven yapsan da onunla gökyüzüne çıksak. O merdiveni kullanarak gökyüzüne çıksak. Artık bir şekilde bir merdiven yapsan havada duran. Ve onun üzerinde çıkabileceğimiz bir merdiven ta ki gökyüzüne çıkalım da işte ulvi alemde neler var neler yok bir görelim. İşte ya da bize bir kitap indir. Hatta o kitap şöyle olsun, her birimize birer kitap olsun ve o kitapta her birimizin isimleri yazılsın. İşte bu Allah tarafından falan oğlu falanadır şeklinde onu İslam'a davet etsin. Orada ona mesajını beyan etsin. Ya da işte bizlere bu dağları dümdüz yap, yollar yap bize, rahat bir şekilde hareket edelim. Buradaki hayatımız biraz kolaylaşsın. Hatta şu dağları biraz iteklesen, şöyle biraz açılsa. Çünkü Mekke tamamıyla dağlar arasında kalmış. Sıkıntılı bir hayat yaşıyoruz. Buralar şöyle ova gibi olsa, biraz genişlese, dağlar işte düz olsa, yollarımız olsa. Böyle yaparsan biz sana iman edeceğiz. Dediler de dediler yani. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar hepsi geliyor yani. Allah-u Teala teker teker bunları bahsediyor. Ve bunların tamamıyla bahane olduğunu, aslında bunların amaçlarının iman etmek olmadığını, tamamıyla bahane sürüp, işte nasıl olsa bir de biliyorlar ki bu gibi şeyler olmaz. Yoksa her bir insanın talebi kabul edilecek olursa, yani 10.000 insan varsa 10.000 tane değişik talep olacaktır. Herkesin talebi kabul edilecek olsa yaşantı nasıl olacak? Bu imtihanın sırrı nerede olacak? Böyle bir şey olamaz yani. Aynı zamanda Allahu Teala sizlere muhtaç değildir. Allah'ın dini size muhtaç değildir. Siz Allah'ın dinine muhtaçsınız. O mesajı da veriyor Allahu Teala onlara. Yani biz insanoğlu bazen mesela çok şeyler bekleriz. Hatta bunu Müslüman kardeşlerimizden bekleriz, bazen cemaatten bekleriz. Şöyle olursa tamamdır. Böyle olmazsa ben cemaati terk ederim. Şöyle olursa ben hemen uzaklaşırım. Sanki yani cemaat o ferde çok ihtiyacı varmış gibi. Ya da Allah'ın dinine Yani Allah'ın dini Müslümanlara, insanlara ihtiyacı varmış gibi. Ya da cihat bizlere muhtaçmış gibi. Ya da davet bizlere muhtaçmış gibi. Kesinlikle öyle değil yani. Asıl muhtaç olan bizleriz. Ne amel işlersek kendimiz için bu ameli işleriz. Dolayısıyla ne Allah bize muhtaçtır ne de onun dini bizlere muhtaçtır. Dileyen iman eder, dileyen küfre girer. Dileyen salih amel işler, dileyen salih ameli terk eder. Dileyen cihad eder, dileyen cihad etmez. İnsana kalmış bir şeydir. Yaparsa kendisi kazanır, yapmazsa kendisi kaybeder. Dolayısıyla müşriklerin getirdikleri bunlar tamamıyla bahanelerdi ve hiçbirisi kabul edilmedi. Çünkü Allah'ın dini onlara ihtiyaç duymuyordu. Onlar olsa da, onlar olmasa da, yani dine girmiş olsalar da, girmemiş olsalar da zaten Allah Teala dinini hakim kılacaktır ve gerçekten de hakim kılmıştır. Layık olan kimselerin omuzunda İslam dini yücelmiş ve çok kısa müddette Arap Yarımadası tamamıyla fethedilmişti. Bu direnen müşrikler, o Mekke'deki direnen müşriklerin beldesi fethedilmiş, Taif fethedilmiş ve İslam çok kısa müddette daha Hazreti Ömer döneminde, yani daha çok kısa bir müddet geçmemişken düşünün ki iki imparatorluk da tamamıyla çökmüştü yani. Rum İmparatorluğu ile Fars İmparatorluğu, onların çökmeleriyle de İslam gerek Afrika taraflarında, gerek Uzak Doğu taraflarında, gerek Anadolu taraflarında, gerek aşağıya doğru Yemen taraflarında, her tarafta artık İslam hakim olmuştu ve gün be gün yayılıyordu, gelişiyordu. Evet. Tabii bütün bu tekliflerde özellikle de gelip işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a istersen sana mal toplayalım, işte kadınlarla evlendirelim ve başımıza işte emir yapalım. Bunların hedefleri Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i siyasi oyunlara çekmekti. Hele hele özellikle de gel seni başımızda kral yapalım. Aslında davayı ne yapmak? Laşkalaştırmak, ciddiyetini bozmak. Biliyorlar ki eğer ki beraber olacak olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla beraber oturup kalksa, beraber artık anlaşmalara girse, bundan sonra İslam dininden artık tavizler koparmaya başlayacaklar. Kendi inancından yavaş yavaş tenezzül edecek ve bir müddet sonra takriben onlarla onun arasında bir fark kalmayacak. Bunu tahmin ediyorlardı, biliyorlardı. O yüzden getirip şey yaptılar, teklif verdiler. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle zerre kadar bunlara meyletmedi. Çünkü Allah-u Teala وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sakın sakın zalimlere meyletmeyin, aksi halde sizlere ateş dokunur. Ayetini indirmişti. Bir ayette وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen az da olsa onlara meyledecektin. Onların o inançlarına, o tekliflerine az da olsa meyledeceksin, meyledecektin. Eğer meyletmiş olsaydın, Allah-u Teala dünyanın ve ahiretin azabını senin üzerinde toplardı. Allah'ın dininde eğer taviz vermiş olsaydın, şirk olan bir ameli işlemiş olsaydın, onları kazanmak için dünyanın ve ahiretin azabını üzerinde toplardık. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Ve kimseyi de senin üzerinde yardımcı da bulamazdın. Seni kurtaracak, Allah'ın azabından kurtaracak, yardımcı olacak hiç kimseyi de bulamazdın. Ayetini Allah-u Teala indirmişti ve Resulünü uyarıyordu Aleyhisselatü Vesselam'a. Tabii bu küfrün çok tehlikeli oyunlarıdır. Bunu sürekli yaparlar. Her zaman, her mekanda özellikle dava sahipleri olan Müslümanlara mal yönüyle yaklaşırlar, makam yoluyla yaklaşırlar, siyasi oyunlarla yaklaşırlar ta ki onları dinlerinden geri çevirsinler. Bugün mesela mücahitlere çok değişik tekliflerle gidiyorlar. Tamam, gelin anlaşmaya oturalım. Biz şöyle yapalım, siz de şöyle yapın. Biz böyle edelim, siz de böyle edin. Gelin işte siyasi olan partiler, işte parti kurun, parti yoluyla davanızı şey yapın, anlatın. Kazanırsanız siz yönetirsiniz. Bütün bunlar aslında hepsi aldatıcı tekliflerdir. Hepsi Müslümanlardan taviz koparmak için yapılan tekliflerdir. Yoksa küfür kesinlikle sistemini bırakmaz Müslümanlara, yönetimi bırakmaz. Bunlar tamamıyla aldatıcı olan tekliflerdir. Özellikle de bu parti sistemleri başladığı vakitler, yani dünya üzerinde küfür alemi baktılar ki Müslümanları zapt edemiyorlar. Müslümanları kontrol altına alamıyorlar. Ne kadar baskı uyguluyorlarsa bu Müslümanlara, dinlerinden tamamıyla, yani yok etmek için, dinlerini yok etmek, onları dinlerinden uzaklaştırmak için, o kadar Müslümanlar dinlerinde sebat ediyorlar. Yani samimi olan Müslümanlar daha fazla sebat ediyorlar. Adama işkence yapıyorlar, adamın imanı artıyor. İmanından dönen yok. Çok nadir olur belki böyle şeyler. Ama genelde işte Müslümanlar diyelim ki hapishanelere atılıyorsa, işkence yapılıyorsa, çok büyük baskılar yapılıyorsa dininden irtidat eden olmuyor. O dinle bağlı olan kimselerin imanları ne oluyor? Daha da bileniyor, daha da güçleniyor. Bunu gördükleri için ve Allah'ın dini haktır. Kesinlikle yani ona galip gelemezler. Bunu biliyorlar. Bu sefer siyasi oyunlarla bunları oyalayabiliriz. Bunları yumuşatabiliriz. Şeyiyle, politikasıyla particilik sistemini ne yapmışlardır? İslam alemine sokmuşlardır. Gerek Türkiye'de ve gerek dünya üzerinde particilik sistemini bu şekilde yapmışlar. İşte gelip teklif etmişler Müslümanlara. Yani siz yer altında çalışmayın. Gizli gizli işte örgütleşmeyin. Kendinizi böyle yetiştirmeyin. Gelin parti kurun. Ondan sonra açıktan çalışmanızı yapın. Davetinizi yapın. Seçimlere girin. Eğer ki bu seçimlerde kazanırsanız devletin başına gelirsiniz ve sizler yönetirsiniz. Ama yok, başka bir parti kazanırsa o yönetir. Bu şekilde işte kim kazanırsa, çoğunluk kimin elinde olursa o yönetir. Diyerekten tabii partileri ne yaptılar? Açtılar ve teklifler götürdüler. Tabii bu teklifleri götürürken de şunu da altını çizdiler. Dediler ki yani bu yönetime de gelinecek olursa bazı sabit olan kriterlerimiz vardır, kaidelerimiz vardır. Bunlar değişmez. Örnek veriyorum, mesela Türkiye'de işte Atatürk'ün ilke ve inkılapları vardır. Buna göre yönetiliyor. Mesela Türkiye nedir? İşte demokratik, laik bir devlettir. Laiklik devletin esasıdır. Demokrasi bu devletin esasıdır. Bunlar değişmez kaidelerdir. Buna binaen işte anayasa vardır, devletin anayasası vardır. Bu anayasada değişmesi imkansız olan maddeler vardır, kanunlar vardır, tüzükler vardır. Haricinde bir de değişebilecek olan şeyler vardır. Bu değişmeyecek, yani değişmeyecek şeylere dokunmadan değişebilecek şeyleri değiştirerekten gelip işte siz yönetebilirsiniz. Ve yönetirseniz daha rahat davetinizi yaparsınız, çalışmalarınızı yaparsınız. Meydanlarda açık bir şekilde konuşursunuz diye teklif getirdiler. Ve bu yoldan Müslümanları ne yaptılar? Kandırdılar. Bu siyasi oyuna bir kısmını düşürdüler. Tabii düşürmekle beraber yani şirklere de bulaştırdılar. Ve gün be gün onları dinlerinden soyutlamak için ne yaptılar? Siyasi oyunla işte onları tam içlerine soktular. Ve gerçekten de bunu büyük oranda da başardılar. Çünkü dünya üzerinde ne kadar böyle bir sözde İslami parti varsa, yani İslam adına kurulmuş olan bir parti varsa ve seçimler yoluyla da işte kazanmış olsa dahi ve kazanmasa da bunları ne yapmışlardır? Zamanla o davetlerini, o davalarını, o inançlarını törpülemişler, yok etmişlerdir. İlk belki başlarken Müslümanlar demişlerdir ki bizim hedefimiz işte İslam'ı hakim kılmaktır, şeriatı hakim kılmaktır. Bunun için biz parti kuruyoruz. Bunun için davet ediyoruz. Çoğunluk eğer ki kabul ederse İslam olacak diye bu şekilde başlamışlardır. Fakat zamanla taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz derken o lafızlar, o sözler de artık tamamıyla ortadan kalkmıştır. Yani ya bakarlar bazı yerlerde işte bunlar tehlike arz ediyorlar. Bazı şeyleri dinlemiyorlar. Bizim için tehlike arz ediyor diye gördükleri zaman başta Amerika ve onların uşakları ne yapıyorlar? Hemen askeri darbelerle bu işi bitiriyorlar. O partiyi ne yapıyorlar? Direkt düşürüyorlar. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi ya da Cezayir'de olduğu gibi. %84 ile düşünün oradaki İslami Parti kazanmıştı Cezayir'de. 80'li 90'lı yıllarda. Direkt darbe yapıldı, indirdiler. Pakistan'da kazandı, İslami Parti direkt engellediler. Mısır'da kazandı, özellikle bu son dönemde biliyorsunuz Sisi ile bir darbe yaptılar. İhvanın büyük bir, yani bir kısmının tamamıyla katliam yaptılar. Bir kısmını da hapishanelere tıkadılar. Belki 30 bin kişi tutuklamışlar, düşünün yani bu son bu şeylerden dolayı. Ayaklanma vesaire meselelerinden dolayı. Dünya üzerinde neredeyse birçok yerde ya direkt askeri darbe yaparlar, engellerler ya da fırsat da verirler. Türkiye'de fırsat verildi tabii. Refah Partisi'ne verildi. Sonra baktılar ki biraz tehlike arz ediyor. Direkt ne oldu? Direkt engellendi ve kapatıldı. Ondan önce işte Milli Selamet Partisi her seferinde isimler değiştirerekten sahaya çıkıyor, bir şekilde kapatılıyor, engelleniyor. Sonra AK Parti'ye tabii izin verildi, AK Parti kazandı. Yani işin hakikatında şöyle bir gerçek var, bu parti sistemiyle kesinlikle İslam hakim olmaz yani. Bu kandırmadan başka bir şey değildir, işin doğrusu. Çünkü gerek şer'i delillere göre zaten böyle bir sistem, böyle bir yani davranış İslam'a tamamıyla aykırıdır. Tamamıyla Kafirun suresine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine aykırıdır. Çünkü bizim dinimizde esas olan tevhidi haykırmaktır. Tevhidde sebat göstermektir. En büyük maslahat tevhiddedir. En büyük maslahat dinimizdedir. Biz dinimiz için dünyamızı feda ederiz, etmemiz de gerekiyor. Yeter ki dinimize halel gelmesin diye. Dünyamızı feda ederiz. Bir mücahit mesela niçin savaşır, niçin İşte kendisini ölüme tehlikeye arz eder. Ailesini bırakır, malını harcar. Gerekirse sakatlanabilir, belki tutuklanabilir. Belki de ölebilir. Kendisini ölüme sürüklemesinin sebebi nedir? Yani dünyasını bir nevi ne yapıyor? Yok ediyor. Mücahit bir nevi dünyasını ne yapıyor? Tutuşturuyor yani kibriti çakıyor, gemisini yakıyor bir nevi. Bunu niçin yapıyor? Dünyasını niçin feda ediyor? Allah'ın dini için değil mi? İslam hakim olsun, İslam yücelsin diye. Dolayısıyla İslam'daki hedef nedir? Allah'ın dini yüce olsun. La ilahe illallah yüce olsun. Allah'ın hükmü geçerli olsun. Bunun için her şeyini feda eder Müslüman. Bunun için infak eder, bunun için ibadet eder, bunun için dediğim gibi her şeyini feda eder. Ama yok, mesele tam değiştirilip de dünyalık şeyler için, yani dünyalık makam için, para için, güven için, rahatlık için Allah'ın dininden taviz verilecek olursa, Allah'ın dini feda edilecek olursa, Allah korusun, o zaman dünya esas olacak, dünyanın menfaati esas olacak, din de vasıta olacak. Bu da bizim dinimize tamamıyla aykırıdır. Çünkü biz ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmişiz. Ahiret hayatı dünya hayatının üstündedir. Ve inned daral ahirete lehiyel hayvan diyor bir ayette. Asıl yaşanacak olan mekan yurt ahiret yurdudur. Bu dünya yurdu değildir. El hayvan hayattan geliyor. Yaşanacak olan yer. Ve inned daral ahirete lehiyel hayvan. Asıl ahiret yurdu diyor yaşanacak olan bir yerdir. Ve aslen bizler, bizim kökümüz oradandır. Yani asıl vatanımız cennettir. Bizim atamız cennette yaratıldı ve cennetten indirildi. O da işte o yasaklanmış olan ağaçtan yemesi sebebiyle dünyaya imtihan edilmek üzere o ve zürriyeti imtihan edilmek üzere dünyaya indirildi ve geçici bir şekilde ve insanoğlu yine bir daha ahirete geri dönecektir asıl vatanına. Tabi asıl vatanına döndükten sonra bu imtihanın neticesinde kazananlar gerçek vatanları olan cennete girecekler. Kaybedenler de Allah-u Teala'nın hapishanesi olan cehenneme gireceklerdir. Dolayısıyla bizim için asıl olan nedir? Ahirettir. Esas bizim için ahirettir. Ahiretimizi dünyamızın üzerinde tutmamız gerekiyor. Böyle olunca da dünyamızı ahiretimize feda etmemiz gerekiyor. Ama bu particilik sistemi tamamıyla tam tersini istiyor. Diyor ki gelin siz dininizi dünyanız için kurban edin. feda edin, tavizler verin. Tavizler verirseniz biz de o oranda size dünyalık vereceğiz. Siz bize ne kadar benzerseniz, ne kadar dininizden tenezzül ederseniz, söylemlerinizden tenezzül ederseniz o kadar kazanırsınız, o kadar imkanlarınız artar. Dolayısıyla böyle bir şey yani tasavvur edilebilir mi? Düşünün ki yani birisi şirk diyor, öbürü tevhid diyor. Ama bu şirk diyen bir kimse, tevhid diyen bir kimseye maaş veriyor, araba veriyor, makam veriyor, imkanları onun hizmetine sunuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey veriyorsa amacı nedir? Muhakkak ki amacı onun dininden soyutlayıp onun gibi müşrik etmesidir. Mesela bizim dinimizde muellefe-i kulub denen bir fırka vardır. Muellefetul kulub hani zekatın kendilerine verilebileceği bir gruptur bu. 8 sınıf sayılıyor. İnne sadakatu lil fukara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muellefeti kulubuhum. İşte hani sadakalar diyor. Sadakalar burada zekatlar kastediliyor. İşte fakirlerindir, miskinlerindir, yolda kalmışlarındır, borçlu olanlarındır, işte köle azat edilmiş olan kölelerindir, Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda olan kimseler içindir, zekat memurları içindir, bir de muellefetül kulub içindir. Muellefe-i kulub. Bu ne demek? Kalpleri ülfet edilen, kalpleri ısındırılan, İslam'a ısındırılan. Bunlar da iki gruptur. Bir, yeni İslam'a girmiş ama sarsıntıda her an bir daha küfre dönebilir. Onun imanı takviyeye ihtiyacı vardır. Takviye edilmesi gerekiyor. İkincisi de İslam'a girmemiştir ama İslam'a bir şeyi vardır, bir ilgisi vardır. Buna işte sadaka verilirse, zekat verilirse o mal onun İslam'a girmesine sebebiyet verir. Büyük ihtimal belki İslam'a girer ve ne yapar? O malı ona verebiliyoruz yani zekatlardan. Düşünün zekatlardan kafir olana verebiliyoruz. Yani kalbini İslam'a ısındırmak için. Ya da yeni İslam'a girmiş her an mürted olabilir. Mürted olmasın diye ne yapıyoruz? Ona zekattan veriyoruz, sadaka veriyoruz, infak ediyoruz. Niçin biz peki bu infakı yaptık? Niçin iyilik yaptık? Onu küfürden kurtarıp İslam'a sokmak için. Değil mi? Asıl hedefimiz budur. Dolayısıyla onun dini uğruna biz dünyamızı ne yapıyoruz? Feda ediyoruz. Onun dini uğruna bizim kendi dünyamızı feda ediyoruz. Bunun tam tersini düşünün. Bu sefer kafir bir insan da dünyasını feda ederken niçin feda ediyor? Maaş vermekle, makam vermekle, imkan vermekle bu partilere ve partilerin başındakilere tamamıyla onları da kendisine benzetmek içindir yani. Değil mi? Onların o inançlarından sıyırıp kendi inancına çekmek içindir. Ve herkes bu uğurda buna yani bu uğurda şey yapar. Parasını verir, ona göre yapar. Çünkü herkesin bir ideali vardır, bir hedefi vardır. Bir karşılığı vardır. Herkes bir şeyler yaparken, bir iyilik yaparken bir beklentisi vardır. Ya bunu Allah için yapar, ya dünyalık menfaat için yapar, ya cömerttir desinler diye, ya ona saygı duysunlar diye, ya onların üzerinde bir hakimiyeti olsun diye. Yani illaki verilen yardımın bir karşılığı vardır. Mesela ABD Türkiye'ye de yardım ediyor, Mısır'a da yardım ediyor, Pakistan'a da yardım ediyor. Birçok işte devlete yardım ediyor. Bir kısmı NATO ülkesindedir, bir kısmı NATO'nun dışındadır. Amerika çok ciddi paralar veriyor. Avrupa'da veriyor aynı zamanda. Peki özellikle Amerika niçin çok yüklü paraları bu devletlere verir? Türkiye'ye veriyor, Mısır'a veriyor mesela dediğim gibi, Sudan'a veriyor, Pakistan'a veriyor. Bazı devletlere niçin veriyor? Bizi sevdiğinden dolayı mıdır? İslam'a olan ilgisinden dolayı mıdır? Ya da gerçekten acıyıp da ya bu Müslümanlar yazık, fakirdirler, miskindirler, muhtaçtırlar, verelim de kuvvetlensinler, destek olsun. Bu amaçla verir mi hiç küfür milleti? Parasını verir mi? İnfakını yapar mı? Kesinlikle böyle bir şey yapmazlar. Çünkü kendi milletindeki olan kimselere yapmıyorlar. Kolay kolay yapmazlar da bunu tutup Müslümanlara yapacaklar. Yapıyorlarsa bunun akabinde çok büyük menfaatler isterler. Nedir o menfaatler? İşte ta ki Amerika'ya hizmetçi olsunlar. Ve tabii şart koşuluyor. Ben bu parayı veriyorsam şu kadarını eğitime harcayacaksın. Şu kadarını işte tiyatrolara. Şu kadarını aile düzenlemesine, çocuk engelleme mesela. Şu kadarını askeriye, işte emniyet teşkilatına, şu kadarını bilmem ne işte kültürel Müslümanları dinlerinden bozma amaçlı yani. Bunlar da tabii belirliyor. Öyle tamam alın infak edin istediğiniz gibi değil. Bunlar hepsi şartlı olan şeyler. Ve karşılığında çok büyük şeyler istiyor. Dini ve dünyevi. Hem dinimizi istiyor, dinimizde taviz verelim, dinimiz yok olsun. Hem de dünyevi de onlara ne yapalım? Köle olalım, bağlı olalım yani. İşte bu particilik sistemi de böyledir kardeşler. Küfür alemi işte bunu sürmüşler ve bununla biz Müslümanları şey yaparız yani pasif bir hale sokarız diye bir oyundur. Bir kandırmacadır ve gerçekten de büyük oranda da ne yaptılar? Başardılar. Halen daha bazı saf olanlar var. Görüyorlar ki 30 sene, 40 seneden beri sürekli seçimlere giriliyor. İşte belki bir yerlerde Müslümanlar kazanıyorlar. Ondan sonra darbe geliyor, indiriliyor. Bilmem ve de başa geliyorlar ama şeriat, İslam diye bir şey yok. Halen daha işte büyük ümitle bekliyorlar. Yani evet İslam gelecek, İslam gelecek, İslam gelecek. Böylece aslında nedir? Dinden taviz koparmadır. Dinden işte uzaklaştırmadır. Küfürle İslam'ı böyle yan yana getirip işte beraber yaşayın. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamamıyla bu siyasettir. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta bize ne yapmıştır? Göstermiştir. Sakın sakın küfrün oyunlarına düşmeyin yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin hiçbir teklifini kabul etmemiştir. Çünkü biliyordu ki teklifi kabul etmek demek dinde taviz vermek demektir. Hiçbirini kabul etmemiştir. Ve bu sure de bizlere açıkça bunu da gösteriyor. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Sizin sisteminiz size, bizim sistemimiz bize. Yani hiçbir zaman demokrasi ile İslam yan yana gelemez. Demokratik Müslüman diye bir şey olmaz. Yani Yahudilik Müslümanlık. Yahudi Müslümandır bu adam mesela ya da bu Hristiyan Müslümandır. Nasıl ki böyle bir şey denemezse ya Yahudidir ya Müslümandır. Ya Hristiyandır ya Müslümandır. Yani ikisi bir arada olmuyorsa o zaman demokratik Müslüman da olmaz. Çünkü demokrasi ayrı bir sistem, ayrı bir dindir. İslam ayrı bir dindir. Demokrasinin en temel esası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Ama İslam'ın en temel hakkı temel şey kaidesi nedir? Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. İnil hükmü illa lillah. Birisi hakimiyeti, yönetimi millete veriyor. Millet teşri yapacak. Haram dediği haram, helal dediği helal, serbest dediği serbest, yasak dediği yasak. Kanunları millet yapacak. O sisteme göre yani demokrasi sistemine göre kanunları belirleyen millettir. Tabii millettir diyorlar da millet değildir. Milletin seçtikleri kimselerdir. Onları işte şey yapan, temsil eden milletvekilleri, yöneticilerdir. Onlar adına, millet adına kanunlar yaparlar. Onlar adına işte devleti ne yaparlar? İşte şey yaparlar, yönetirler. Ama İslam'daki ise tam tersidir. Egemenlik Allah'ındır. Kanun Allah'ındır. Helal Allah'ın helal kıldığıdır. Haram da Allah'ın haram kıldığıdır. Allah-u Teala bir şeyi serbest bırakmışsa serbesttir. Bir şeyi yasaklamışsa o da yasaktır. Ve yönetim şekli de İslam'da halifelik sistemi vardır. Halife de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına geçmiş olan bir emir konumunda birisidir. Lider konumunda birisidir. O da İslami ahkamı tatbik etmek için vardır. İslam Kur'anlarını Allah'ın indirmiş olduğu dini tatbik etmek için ne vardır? Halifelik sistemi vardır. Yani İslam sistemi tamamıyla apayrı bir sistemdir. Demokratik sistem de apayrı bir sistemdir. Dolayısıyla bu ikisi yani ayrı olan dini, ayrı olan sistemi birbirine karıştıracak olursak ne olur? Çarpık bir İslam olacaktır yani. Şirke bulaşmış olan bir İslam ortaya çıkacaktır ki tabii böyle bir İslam'ı da Allah-u Teala kesinlikle kabul eder, etmez. Çünkü ayette اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İsrailoğullarına söylüyordu Allah-u Teala. Yani Tevrat'ın bir kısmını alıyorsunuz, amel ediyorsunuz. Bir kısmını terk edip kendiniz onun yerine teşri yapıyorsunuz. Biliyorsunuz Yahudiler Allah'ın dinini tahrif ettiler. Hristiyanlar da tahrif ettiler. Hristiyanlar mesela tuttular domuzu helal yaptılar. Aslında haramdır. İçkiyi helal yaptılar. Aslında haramdır onların dininde. Tuttular teslis inancını soktular. Yani üç ilah vardır. O üç ilah tek ilahtır. Haşa baba, oğul, ruhul kudüs şeklinde. Yahudiler tuttular Uzeyr Allah'ın oğludur dediler haşa. Ve buna benzer tahrifatlar yaptılar. Allah'ın dinini değiştirdiler. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Yahudilerde recim vardı. Onların yani kitaplarında, Tevrat'ta yazılıdır. Zina eden bir erkek cezası olarak recm edilmesidir. Taşlarla recm edilmesidir. Bizim dinimizde de böyle bir ceza vardır. Her ne kadar bazıları bunu reddetse de, kabul etmese de bu Allah'ın hükmüdür. Haşa, reddetmek Allah'ın hükmünü reddetmek demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da recm etmiştir. Raşid halifeler de recm etmiştir. İslam tarihi boyunca da bütün ehli sünnet uleması recmin hak bir Allah'ın cezası olduğu yani yönünde de icmaları vardır, ittifakları vardır. Ancak bazı sapık fırkalar bunu reddetmişler, kabul etmemişler. Bir de akılcı takılan, İslam dinini yani reddeden, demokratik, laik olan bazı kesimler var. İşte aklı böyle, aklını ön planda tutan, aklını ilah edinen kimseler, İslam ahkamını aklıyla ölçer. Aklına uyarsa kabul eder, aklına uymazsa reddeder. Ancak bu tip insanlar reddeder. Mesela bu recim işi Yahudilerde var olan bir şeydi. Ama onlara ağır gelen bir cezaydı. Adam zina yaptı. İşte belki şeydir, bir yani yöneticinin oğludur, belki çok zengindir, belki işte makam sahibidir. Nasıl olacak da taşlanacak, öldürülecek işte. Tuttular bunu, tahrif ettiler, değiştirdiler ve der ki işte zina edenin cezası yüzü siyaha boyanır, eşeğe ters bindirilir ve çarşıda gezdirilir ve bu şekilde onu utandırırız. Bir daha böyle bir şey yapmasın diye. Ve bu onlarda artık bir din haline gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir Yahudi ile bir Yahudi kadını zina yapıyorlar. Ondan sonra gelip ceza istiyorlar. Tabi kendi dinlerinde bu ceza tatbik edilmeyince Resulullah Efendimiz'e geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar ki bunun cezası nedir? Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunların cezası recimdir diyor. Sizin dininizde de bu şekilde geçiyor. Tabi onlar inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Bizim dinimizde işte yüzünün kara yapılması, siyah yapılması, eşeğe ters bindirilip gezdirilmesidir. O zaman getirin Tevrat'ı diyor. Gösterin bana. Tevrat'ı getiriyorlar. Ve işte o yani zina ile ilgili ahkamın olduğu yeri açın diyor. Açıyorlar. Ve oradan okuyorlar. Tabi aslında rejim var fakat o rejimi atlıyorlar. Hükmü ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ümmiydi yani. Yahudilerin tabi kitabı daha apayrı bir kitap ama Abdullah bin Selam vardı. Yahudilikten gelme, İslam'a girmişti. Tevrat'ı çok iyi biliyordu. Alimdi yani Yahudilerde bir alimdi, daha sonra Müslüman olmuştu. Ya Resulallah ona söyle parmağını çeksin diyor. O ayetin üzerini kapatıyor. O recim ayetinin üzerini kapatıyor diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam parmağını çek diyor. Oku diyor orayı. Bir okuyor. Bakıyorlar ki recim var. Ama bunu ne yapmışlardır? Değiştirmişler. Tahrif etmişler. Başka bir hükme çevirmişler. Bunun gibi çok şeyler değiştirdiler. Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun. Değiştirdiler ve böyle çarpık bir din anlayışıyla ne yapıyorlardı? Yaşıyorlardı, ona göre yönetiyorlardı kendilerini. Allah-u Teala da ayet indirdi ve dedi ki siz Allah'ın bir kısım ayetlerine iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Hesabınıza gelen ahkamı uyguluyorsunuz, hesabınıza gelmeyen yerleri de reddediyorsunuz. Bu nedir? Allah-u Teala onların bu inancını kabul etmemiştir. Yani buna iman mı ediyorsunuz? Oradaki Yani inkar mı ediyorsunuz lafzını? Aslında inkar etme değil, amel etmemedir. Ama Allah-u Teala onu inkar etme olarak addetmiştir. Yani bunlarla amel etmediğiniz zaman siz bir nevi Allah'ın dinini inkar ediyorsunuz anlamına gelir. Evet, işte nasıl ki bu çarpık olan, bu değiştirilmiş olan Yahudilik, yani şey değilse, İslam ile beraber olmazsa, tahrif edilmiş olan bir din olarak ortaya çıkacaksa, demokratik İslam da bu anlama gelir. Yani saptırılmış, içinde şirkin olduğu, tahrifin olduğu bir din anlayışı ortaya çıkacak ki bunu zaten istiyorlar. Yani Müslümanlardan bunu da parti sistemiyle yapmaya çalışıyorlar. O sebeple yani ulemamız, ehli sünnet ve cemaat Rabbani olan ulemamız ne diyorlar? Parti sistemi tamamıyla nedir? İslam'a aykırıdır, caiz değildir. Böyle bir şeye girmek, hatta desteklemek ve Allah korusun insanı şirke götüren amellerdendir. Çünkü işin içinde şirk var. İşin içinde şirk var. Seyyid Kutub Rahimullah'ın dediği gibi bu din, bu sistem Rabbani bir sistemdir diyor. Allah tarafından gelmiştir. Ve ancak Rabbani olan metodlarla hakim olabilir diyor. Nasıl ki bu din, İslam dini, Allah'ın bir dini ise bu dini koyan insanlar değildir. İnsanların ürünü değildir. Tamamıyla Allah'ın teşrih ettiği dinidir. Nasıl ki Allah'ın dini ise o zaman onun metodunu da koyan kimdir? Yine Allah'tır, insanlar değildir. Allah-u Teala metodunu belirlemiş ve ona göre hakim kılmıştır. Çünkü ilk İslam geldiği zaman Allah-u Teala ne yaptı Celle Celaluhu? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yönlendirdi. Terbiye etti. Yani ayetleri indirerekten onu ne yapıyordu? Yönlendiriyordu. Sakın hani dininden dönme. Sakın bu teklifi kabul etme. Sakın bunlarla beraber olma. Aynı masada oturma. Şunu yapma, bunu yapma. Şöyle yap, böyle et diye. Tamamıyla Allah'ın emriyleydi. Mekke döneminde mesela cihat meşru değildi. Savaşma yoktu. Müşrikler işkence yapıyorlar. Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Ya Resulullah, savaşmayacağız mı? Hayır diyor. Bana izin gelmedi. Bu neyi gösteriyor? Her şey onun emriyle. Değil mi? Hudeybiye anlaşmasında hani bazı ağır şartlar koydular müşrikler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anlaşmaları kabul etti. O anlaşmalardan bir tanesi Müslümanlardan birisi irtidat edip müşriklere gidip katılacak olursa müşrikler o insanı Müslümanlara teslim etmeyecekler. Ama bizden birisi diyorlardı, müşriklerden birisi iman edip Müslümanlara katılacak olursa o Müslüman alınıp bir daha müşriklere geri iade edilecekti. Buna benzer ağır maddeler vardı. Tabii bu çok ağır bir maddedir. Düşünün ki Müslümanlardan bir tanesi irtidat edecek, küfre girecek, onu bize geri vermeyecekler. Ama onlardan bir tanesi gelecek Müslüman, bizim Müslüman kardeşimiz, oradan telefon açacaklar, bize teslim edin o adamı. Müslümanı götürüp bir daha kafirler teslim edeceğiz. Belki ona işkence yapacaklar, belki fitneye düşürecekler dininden geri çevirmek için. Bu basit bir şey değildi. Hazreti Ömer ne yaptı? Resulullah Efendimiz'e geldi aleyhissalatü vesselam'a. Ya Resulallah dedi, bizim dinimiz hak bir din değil midir dedi. Evet, tabii ki hak bir dindir. Ya Resulallah, onların dini batıl bir din değil midir? Evet, batıldır. Bizler hak üzere değil miyiz? Evet, hak üzereyiz. Onlar batıl üzere değiller mi? Evet, onlar batıl üzeredir. O zaman niçin dinimizde taviz veriyoruz ya Resulallah? Niçin tenezzül ediyoruz diyor. Niçin bu maddeleri kabul ettik? Kalkalım savaşalım, yani gerek yok. Bu kadar ağır maddeler koydular. Sen de kabul ettin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi Hazreti Ömer. Tabii Hazreti Ömer sinirli, öfkeli bir, yani sert bir yapısı vardı. Yani içindeki olan şeyi direkt yansıtan birisiydi. Çok da cesurdu, yani kimse cesaret edip Resulullah Efendimiz'e gidip konuşamadı Aleyhisselatü Vesselam'a. İtiraz edemedi ama Hazreti Ömer farklıydı böyle. Direkt rahatlıkla gidip konuşabiliyordu. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip itirazda bulunuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Ben Allah'ın Resulüyüm, Allah'a ben isyan etmem diyor. Yani anla, bu benim aklıma göre, kafama göre yaptığım şeyler değildir. Allah tarafından izin veriliyor, ben ona göre amel ediyorum. Ona göre davranıyorum. Çünkü en ufak bir yerde bir hata yapmış olsa Allah tarafından zaten hemen uyarı gelir. Mesela Abese ve Tevelle suresinde hani Abdullah bin Ummi Mektum'den yüz çevirdi, hemen uyarı geldi. Sana gelen iman etmek isteyen kişiden sen nasıl yüz çevirirsin diye hemen uyarı geldi. Mesela birkaç zevcesini hanımını memnun etmek için işte bal şerbetini kendisine haram kıldı. Hemen Allahu Teala Tahrim suresini indirdi. Ya eyyühen nebiyyü lima tuharrimu ma ahallallahu leke. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyin niye kendi nefsine haram kılıyorsun? Hemen uyarı geldi. Bu da gösteriyor ki işte orada Hudeybiye anlaşmasında dedi ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bu neyi gösteriyordu? Demek ki Allah'ın emriyle hareket ediyorum yani. Ayette geçtiği gibi ve me yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O heva hevesinden konuşmaz, tamamıyla gelen vahiydir. Buna binaen sergilemiş olduğu gerek sözlü yani sünneti, gerek fiili sünneti yaptığı yani ve gerek takriri yani birileri yapmış aleyhissalatü vesselam da onlara ses çıkarmamış. Buna da takriri sünnet. Bütün bunlar hepsi Allah tarafındandır. Allah'ın vahyiyledir. Dolayısıyla nefsine göre hareket etmiyordu. İşte Allahu Teala ne yapıyordu? Resulünü yönlendiriyordu. Mekke'de nasıl davranacak? Medine'de nasıl davranacak? Tamamıyla Allah'ın vahyiyle hareket ediyordu. İşte nasıl ki bu din Allah'ın vahyiyle gelmişse Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam zerre kadar haşa nefsinden bir şey katmamışsa bir ayette diyor sen eğer ki bir şeyler katmış olsan diyor yani Kur'an-ı Kerim'e değiştirmiş olsan senin boğazını keseriz diyor. İnfaz ederiz, yok ederiz ayette. Şimdi aklıma gelmedi. Yani yok olursun diyor Allahu Teala. Tehdit ediyor. Hani haşa Allah'ın vahyine biraz bir şey katmış olsa. Dolayısıyla vahiy tamamıyla Allah tarafındandır. Din tamamıyla Allah'ın teşrih yaptığı bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda hiçbir katkısı yoktur. Nasıl ki bu din Allah'ın dini ise onun hakim kılınma metodu da Allah tarafındandır. Allah-u Teala peygamberini ne yapıyordu? Yönlendiriyordu. Şurada savaşma, şurada şöyle yap, şurada işte savaş artık yani serbesttir. Burada hicret et, şurada şöyle yap, şöyle burada et diye tamamıyla yönlendirme gelmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o yönde hareket etmiştir. İşte Seyyid Kutup Rahimullah bunu işaret ediyor. Nasıl ki diyor bu din Allah tarafından geldiyse, ilahi bir vahiy ise onun hakim kılınma metodu da nedir? Rabbani'dir diyor. O da yani dine göre İslam'ın belirlediği ölçülerde o şekillerde olur. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla olur. İmam Malik'in dediği gibi لَا يَصْلِحُ آخِرُ هَذِي الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَنْ صَلُحَ بِهِ اَوَّلُهَا. Bu ümmetin evveli nasıl ıslah olduysa, düzeldiyse bu ümmetin sonu da bu şekilde ancak ıslah olur. Nasıl ki şirkten çıktılar sahabeler, iman ettiler. Sonra İslam hakim olduysa, hangi yollar takip edildiyse, bu bozulmuş olan ümmet, şirke bulaşmış olan, bid'atlere bulaşmış olan, haramlara bulaşmış olan, artık küfrün hakim olduğu, Müslümanların üzerinde hakim olduğu, bu kötü bir dönemden de çıkış ancak o birinci yöntem gibidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi hareket edersek, çalışırsak o zaman İslam hakim olur. Yoksa partiyle, pırtıyla buna benzer şeylerle kesinlikle İslam hakim olmaz. Ne aklen ne şer'an böyle bir şey gerçekleşemez. Evet, onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle de bizlere ne yapmıştır? O fiilleriyle göstermiştir. Rabbim hakkıyla dinine sarılan, hakkıyla Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in metodundan giden ve onun metoduyla İslam dinini hakim kılan mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.